Ayrım 15.
Bazen çocuğun başını dizlerine koyar, saçlarını kağıtlarla acıtıncaya kadar kıvırırdı. Sonra beyaz elleriyle iki yanağını tutar ve onu sevgiyle öperdi. Bir de Alman hoca vardı. Bütün gün tornada enfiye kutusu ve düğme yapardı. Musiki hocası pazardan pazara sarhoş olan bir adamdı. Bunlardan başka bir alay hizmetçi, irili ufaklı bir sürü köpek vardı. Bu kalabalık köşkü ve köyü gürültüye, patırtıya, çığlıklara ve müziğe boğardı. Bir yandan Oblomovka, bir yandan da köşkün lüks hayatı Andrusha'nın Almanlığı ile birleşmiş ve onun tam anlamıyla dar kafalı bir Alman burjuvası olmasına engel olmuştu. Andrusha'nın babası bir ziraatçı, bir teknisyen, bir öğretmendi. Kendi babasının çiftliğinde ziraatı pratik olarak öğrenmiş, Saksonya fabrikasında teknoloji bilgileri edinmişti. 40 profesörü olan yakın bir üniversitede bu 40 bilginden şöyle böyle edindiği bilgileri öğretmek hevesini kazanmıştı. Bu kadar yeter diye çiftliğine dönmüş ve bir iş hayatına girmeye karar vermişti. Babası ona 100 taler ve yeni bir yol çantası vermiş, istediği yere gitmekte serbest bırakmıştı. O gün bugün Ivan Bogdanovich ne babasını ne de doğduğu yeri bir daha görmemişti. 6 yıl İsviçre'de ve Avusturya'da dolaşmıştı. 20 yıldan beri de talihine şükrederek Rusya'da yaşıyordu. Üniversitede okumuş olduğu için kendisi gibi oğlunun da üniversitede okumasını istemişti. Ama Rus üniversitesinin Alman üniversitesi olmadığını, oğlunun hayatını alt üst edeceğini, onu kendi çizdiği yoldan çıkaracağını düşünmemişti. Kendi çizdiği olsa basitti. Dedesinden kendisine gelen çizgiyi torununa kadar dümdüz uzatıyor ve başka bir şey düşünmüyordu. Fransız bestecisi Herz'in parçaları, annesinin masalları ve hülyaları, köşkün salon ve sofaları bu dar Alman yolunu ne dedesinin, ne babasının ne de kendisinin düşündüğü geniş bir yola çevirecekti. Babasının buna bir diyeceği yoktu. Kendi çizdiği yolda ısrar edecek değildi. Ama onun kafası bildiğinden başka bir yolu almıyordu. Zaten Andrei'nin geleceğiyle pek fazla da ilgilenmiyordu. Oğlu üniversiteden dönünce evde 2-3 ay geçirdikten sonra ona artık Verliova'da işi kalmadığını, Oblomov'un Petersburg'a gittiğini, kendisi için de oraya gitme zamanının geldiğini söyledi. İhtiyar adam, Andrei'nin Petersburg'a niçin gitmesi gerektiği, niçin Verliova'da kalıp çiftliğin yönetimine yardım etmeyeceğini kendi kendine sormamıştı bile. Sadece kendisi tahsilini bitirdiği zaman babasının onu dışarıya gönderdiğini hatırlamıştı. O da öyle yaptı. Alman adeti böyleydi. Karısı da öldüğü için hiç kimse gitmesine engel olmamıştı. Andrei'nin gideceği gün Ivan Bogdanovich ona 100 kağıt ruble vermiş ve şunları söylemişti. İl merkezine kadar atla gidersin. Orada Kalinikov'dan 35 ruble alır ve atını ona bırakırsın. Kendisi yoksa atı satarsın. Panayır neredeyse kurulur. Su içinde 400 ruble eder. Moskova'ya kadar 40, oradan Petersburg'a kadar 75 ruble yeter. Elinde bir miktar para kalır. Sonra ne istersen yaparsın. Benimle birçok işler yaptın. Elimde şöyle böyle bir sermaye olduğunu biliyorsun. Ama ben ölmeden buna güvenme. Başıma bir taş düşmezse daha 20 yıl yaşamaya niyetliyim. Kandilin ışığı parlak. İçinde daha bol bol yağ var. Sen iyi bir tahsil gördün. Önünde bütün yollar açık. İster hükümet hizmetine girersin, ister iş yaparsın, istersen yazar bile olursun. Neyi seçeceksin, neye hevesin var bilmem. Andrei, bakalım belki hepsini birden yaparım. Babası kahkahayla güldü ve oğlunun omuzlarını öyle vurdu ki bir at olsa dayanamazdı. Andrei'nin kılı kıpırdamadı. Yok, eğer aklın az gelirse, kendi yolunu birdenbire bulamazsan, birisine akıl danışmak istersen, Reinhold'a başvur. O sana yol gösterir. Ellerini kaldırıp başını sallayarak, bu adam bir övmek için aradığı parlak kelimeyi bulamadı. Onunla Saksonya'dan beraber geldik. Şimdi 4 katlı bir evi var. Sana adresini veririm. Andrei, istemez bırak dedi. Benim de 4 katlı bir evim olunca gider kendisini görürüm. Şimdilik onunla işim yok. Babası tekrar oğlunun omuzuna vurdu. Andrei ata bindi. Eğer'e 2 yol çantası bağlamıştı. Birinde babasının ısrarıyla aldığı muşamba, 6 çivili çizmeler, Verliova dokuması birkaç gömlek vardı. Ötekinde annesinin öğütlerini hatırlayarak aldığı ince kumaştan zarif bir frak, tüylü bir palto. Moskova'dan ısmarlanıp getirilmiş bir düzine ince gömlek ve bir çift potin vardı. Tamam mı? Tamam. Sessizce bakıştılar. Sanki gözleriyle birbirlerinin içini anlamak istiyorlardı. O sırada bir alay meraklı komşu toplanmış, Kahya'nın oğlunu gurbete yollamasını ağızları açık seyrediyorlardı. Baba oğul el sıkıştılar. Andrei hızlı hızlı uzaklaşmaya başladı. Komşular, bak şu köpek yavrusuna, gözünden bir damla yaş çıkmadı. Ama yolun üstünde kargalar bağırışıyor, hayra alamet değil, aklını başına alsın. Hadi canım, kargalar ona vız gelir. İvan Kupala gecesinde ormanda yalnız başına gezmeye gider. Rus olsaydı başına mutlaka bir bela gelirdi. Bir kadın, ihtiyar gavurdu öyle, sanki bir kedi yavrusunu sokağa atıyor, ağlamak şöyle dursun, oğlunu kucaklamadı bile. İhtiyar birdenbire bağırdı. Andrei, dur, dur. Andrei atını durdurdu. Seyirciler memnunlukla, bakın, bakın dayanamadı dediler. Andrei, ne var diye sordu. Kayışları sıksaydın, gevşek duruyorlar. Şaş mevkada sıkarım, şimdi vakit kaybetmeye gelmez, karanlık basmadan orada olmalıyım. Babası elini sallayarak, hadi hayırlısı. Oğlu, hadi hayırlısı diye tekrarladı. Ve biraz öne eğilerek atı mahmuzlamaya hazırlandı. Komşular, bakın şu domuzlara, sanki birbirlerine yabancıymışlar gibi. Birden kalabalık arasından bir hıçkırık sesi yükseldi. Bir kadın dayanamamış, mendiliyle gözlerini silerek ağlıyordu. Vah yavrum diyordu, zavallı öksüzcük. Anacığın öldü gitti, arkandan dua edecek kimse yok. Bari ben sana dua edeyim yavrum. Andrei atını ona doğru sürdü. Yere atladı. İhtiyar kadının boynuna sarıldı ve kadın istavroz çıkarıp onu öperken o da birdenbire ağlamaya başladı. Kadının sevgi dolu sözlerini işitince annesinin sesini duymuş gibi oldu. Annesinin hayali gözlerinin önüne geliverdi. Kadını tekrar kucakladı. Gözyaşlarını çabuk çabuk sildi, eğere sıçradı, atını mahmuzlayıp bir toz bulutu içinde kayboldu. Yolun iki yanından üç köpek ümitsizce havlaya havlaya arkasından koştu. Stoltz Oblomov'la bir yaştaydı. O da 30'unu geçmişti. Memur olmuş, çekilmiş, işe girişmiş, gerçekten bir ev bir de sermaye sahibi olmuştu. Dışarıya mal gönderen bir ticaret şirketinde hissedardı. Hep yolculuktaydı. Şirket Belçika ve İngiltere'ye birisini gönderecek olsa o giderdi. Yeni bir plan hazırlamak ve uygulamak gerekse ona başvurulurdu. Ama Stoltz gene de salonlara devam etmeye, bir de okumaya vakit bulurdu. Nasıl bulurdu Allah bilir. Safkan bir İngiliz atı gibi baştan ayağa kemik, adale ve sinirdi. Zayıfçaydı, yanakları yok gibiydi. Yüzünde yağdan, şişmanlıktan eser yoktu. Teni düz, hafif esmerdi. Hiçbir yerinde kırmızılık görünmüyordu. Gözleri yeşile çalıyordu ama gene de anlamlıydı. Fazla hareket etmezdi. Oturduğu zaman rahat oturur, iş yaparken de ne kadar hareket ediyorsa o kadar hareket ederdi. Vücudunda fazla hiçbir şey yoktu. Hayatında manevi tarafla pratik taraf arasında bir denge kurmaya çalışırdı. İki tarafı birbirine paralel yürür, bazen birbirine karışır fakat hiçbir zaman bir kör düğüm haline gelmezdi. Yolunda sebatla, şevkle yürürdü. Parasına göre yaşar, dakikalarının da, rublelerin de hesabını bilir, harcadığı heyecanı, ruh gücünü dikkatle ölçüp biçerdi. Sevinçlerini, kederlerini, ellerinin, ayaklarının hareketleri gibi kontrol eder yahut da onları iyi hava, kötü hava gibi görürdü. Derdi olduğu zaman duyduğu üzüntü, yağmurda şemsiye açmak kabiliğindendi. Üzülmesi de uyuşuk bir tevekkülden ziyade bir öfkeye benzerdi. Istırabına sabırla katlanırdı. Çünkü sebebini başkalarında değil kendinde arardı. Sevinçleri de yoldan çiçek toplar gibi koparır ve daha solmadan atardı. Böylece her zevkin dibindeki acı tortuyu tatmazdı. Onun istediği hayatı basit görmek ve olduğu gibi almaktı. Hayat sorunlarını çöze çöze zorluklarını daha iyi takdir ediyor ve yolunun yanlış yönde gittiğini görüp de doğru yolu bulunca içinden bununla övünüyor ve mutlu oluyordu. Kendi kendine çok defa basit yaşamak çok zor, çok karışık bir iş diyordu. Hayat yolunun nerede düğümlendiğini, işin nerede bozulduğunu çabucak görürdü. En çok korktuğu şey hayaldi. Bu iki yüzlü yol arkadaşı bir bakıma dost, bir bakıma düşman. İnanmadığın zaman dost, tatlı akışına kapılıp gittiğin zaman düşman. Hülya'dan kaçardı. Kaçmadığı zaman da üstünde Ma Solitude, Mon Ermitage, Mon Repos. Fransızca yalnızlığım, barınağım, istirahatgahım yazılı bir mağaraya girdiğini, içinden saat kaçı kaç geçe çıkacağını bilirdi. Ruhunda rüyalara, muammalara, sırlara yer yoktu. Tecrübenin süzgecinden geçmeyen her şey onun için yanlış görme, bir göz boyanması ya da henüz ispat edilmemiş bir gerçekti. Mucizeler dünyasında dolaşmak merakı yahut 1000 yıl sonra yapılacak keşifler için faraziyeler kurmak Don Kişotluğu yoktu. Ne çocukça bir inanç ne de lüzumsuz bir şüphe göstererek esrarlı şeylerin eşiğinde inatla durur ve bu esrarı açacak olan anahtarın bulunmasını, yeni bir kanunun ortaya konmasını beklerdi. Kalbini de hayal gücü gibi dikkatle kullanırdı. Fakat kalp işlerinde sık sık faka bastığından hisler aleminin kendisi için bir terra incognita, Latince bilinmeyen toprak olduğunu itiraf etmek zorunda kalırdı. Bu alışamadığı ülkede süslü yalanı soluk gerçekten ayırt edebildiği zaman Allah'ına şükürler ederdi. Süslü yalanlara aldandığı zamanlar hiç değilse sendelemekle kalıp düşmediğine, kalbinin çarpmakla kalıp kanla dolmadığına, alnına soğuk terler çıkmadığına ve birkaç yılının berbat olmadığına sevinirdi. Belirli bir seviyede kalabildiği zaman kendini mesut sayardı. Hiçbir zaman gerçek heyecanı sahte duygulardan, samimiyi gülünçten ayıran çizgiyi aşmaz yahut da geri döner, kalpsizliğinin, kurnazlığının, güvensizliğinin, bayağılığının kurak toprağına düşmezdi. İhtiras içinde olduğu zamanlarda bile ayaklarını yerde hisseder ve iş sarpa sarınca kendini kurtarmak imkanını elde tutardı. Güzellik karşısında gözleri kararmaz, erkek onurunu hiçbir zaman bırakmazdı. Hiçbir zaman sevgilinin ayaklarına kapanan bir köle olmaz, bu yüzden de derin sevinçler duyamazdı. Stoltz kimseye tapmıyordu. Ruh ve beden kuvvetlerini kendine saklıyordu. Tedbirli bir gurur içinde kalıyordu. Kendindeki bu değerlerin kadrini bilir, o kadar cimrilikle kullanırdı ki onu herkes duygusuz ve bencil sanırdı. Kendine hakim olmasına, düşünme özgürlüğüne kızarlar, kendilerinin ve başkalarının hayatlarını ateşe atan insanları beğenir ve kıskanırlardı. Çevresindekiler, ihtiras her şeyi affettirir. Siz ise bu bencilliğinizle hep kendinizi düşünüyorsunuz. Bakalım kendinizi hangi güzele saklıyorsunuz derlerdi. Stoltz düşünceli düşünceli, sanki uzakta bir yere bakıyormuş gibi. Birisini buluruz elbette derdi. Gene de ihtirasların şiirli güzelliğine inanmaz, gürültülü, tehlikeli sonuçlarını hoş görmezdi. İdeali her zamanki gibi ciddi bir hayat ve ona bağlı işlerdi. Dostları üstüne vardıkça büsbütün inat eder, zaman zaman da özellikle tartışmalarda softaca bir ahlak tarafını tutardı. Derdi ki, insan hayatının normal amacı 4 mevsimde de yani hayatın 4 çağında da fazla hoplayıp zıplamadan yaşamak ve son güne kadar hayat kadehinin hiçbir damlasını israf etmemektir. Ağır ağır yanan bir ateş ne kadar şairane olursa olsun şiddetli bir yangından daha iyidir. Sonuç olarak da şunu eklerdi. Bu düşündüklerimi gerçekleştirmekle mutlu olacağım. Fakat fazla ümidim de yok. Çünkü bu çok zor bir iş. Kendine çizdiği yoldan hiç şaşmazdı. Hiç kimse onun acıklı ve hastaca hallere düştüğünü görmemişti. Vicdan azapları içinde kıvranmadığı belliydi. Ruhunda hiçbir buhranı yoktu. Karışık ve zor durumlarda hiç kendini kaybetmez. Her yeni sorun karşısında sanki eski bir tanıdıkla karşılaşmış gibi bildiği bir yoldan geçiyormuş gibi davranırdı. Kuşağında anahtarları asılı bir kadın nasıl her kapının anahtarını şaşırmadan bulursa, o da her durum karşısında kullanacağı metodu bulmakta hiç şaşırmazdı. Tuttuğu yoldan dönmemek onun için bütün değerlerden üstündü. Adam dediğin bundan belli olurdu ve amaçları ne kadar küçük olursa olsun direten insanlara saygı duyardı. İşte asıl insan bunlardır derdi. Amacına doğru yürürken engelleri cüretle aşar ve ancak önüne aşılmaz bir duvar veya bir uçurum çıkarsa geri dönerdi. Gözlerini kapayıp uçuruma atılmak yahut belki deviririm diye duvara saldırmak onun harcı değildi. Duvarı veya uçurumu ölçer, biçer, hakkından gelemeyeceğinden emin olursa kim ne derse desin sırtını döner giderdi. Böyle bir karakteri belki de ancak Stoltz'un yetiştirdiği yaşayışın karışık öğeleri yaratabilirdi. Bizim iş adamlarımız hep aynı kalıplardan çıkmadır. Etraflarına yarı açık bir gözle tembel tembel bakarak ellerini devlet makinesine atarlar ve onu kendilerinden öncekilerin yürüttükleri yoldan uykulu uykulu yürütürlerdi. Ama uykulu gözlerin açılacağı günler yakın. Cüretli, hızlı adımlar, canlı sesler geliyor. Rus adları taşıyacak, nice nice Stoltz'lar yoldadır. Stoltz, Oblomov'la nasıl ahbap olabilmişti? O Oblomov ki bütün varlığıyla Stoltz'a karşı bir isyandı. Artık anlamaya başlıyoruz ki karşıtlık bir sevgi yaratmıyorsa bile ona hiç de engel olmuyor. Üstelik onlar çocukluklarını beraber yaşamış, okula beraber gitmişlerdi. Daha birçok bağlar. Alman çocuğun Oblomov ailesinde gördüğü sıcak samimiyet, Oblomov'un tabiatının gerçekten samimi oluşu, vefalı, sade, temiz her kalbe aşina çıkışı. Bir insan ne kadar katı yürekli, kötü niyetli olursa olsun, bu saf çocuk ruhuyla bir defa karşılaştı mı onu sever. Ya da şartlar dostluğa imkan vermeyince ondan hoş, unutulmaz bir hatıra saklar. Andrei, sık sık iş yorgunu yahut bala dönüşü, Oblomov'un geniş kanepesinde oturmaya gelir ve tembel bir konuşmada endişeli veya bitkin ruhunu dinlendirirdi. Bu evde her zaman muhteşem salonlardan kendi mütevazi evine dönen veya sıcak ve güzel ülkelerden gelip çocukken gezdiği kayın ormanında dolaşan bir insanın kalp rahatlığını duyardı. Stoltz sordu. ''Nasılsın İlya? Ne sevindim seni gördüğüme. Söyle bakalım işler nasıl gidiyor, iyi misin?'' Oblomov içini çekti. ''Ah nerede? Çok fena Andrei kardeş. Sıhhatim berbat.'' Stoltz ilgiyle ''Yok canım, neyin var?'' Bu arpacıklar beni öldürecek. Geçen hafta bir tane sağ gözümde çıktı, şimdi de sola geçiyor. Stoltz güldü. Bu kadarcık mı? Çok uyuyorsun da ondan. Bu kadarcık olur mu? İçimde yanmalar var. Biraz önce doktorun söylediklerini işitmeliydin. Ya Avrupa'ya gidersin diyor, yahut işler fena, inme gelebilir. Peki gidiyor musun? Yok, gitmeyeceğim. Neden? E nasıl giderim canım? Neler söyledi neler bilsem, dağlarda yaşayacakmışım. Mısır'a gidecekmişim, Amerika'ya gidecekmişim. Peki ne var bunda? Mısır'a 2 haftada, Amerika'ya 3 haftada gidersin. Sen de mi yahu? Aklı başında adam olarak bir seni biliyordum, sen de sapıttın. Amerika'ya, Mısır'a kimler gider? İngilizler. Allah onları öyle yaratmış. Zaten memleketlerinde oturacak yerleri de yok. Bizden kimin aklına eser gitmek? Belki hayatından bezmiş, umutsuz bir zavallı. Sahi çok zor iş. Bir arabaya, bir vapura binmek, temiz hava almak, yabancı memleketler, şehirler, adetler, acayip şeyler görmek. Ah seni seni. Neyse bırakalım. İşlerin nasıl? Oblomovka'da ne var ne yok? Oblomov umutsuzca kolunu sallayarak sorma dedi. Ne var ne oldu? Ne olacak? Hayat hiç yakamı bırakmıyor. İyi ya daha ne istersin? İyi mi? Evet hep yüzümü okşasa iyi. Nasıl yaramaz çocuklar okulda kendi halinde bir insanı rahat bırakmazsa, nasıl onu habersizden çimdikler, yüzüne gözüne kum atarlarsa, hayatta beni öyle üzüyor. Bıktım artık. Bu kadar rahatlık da fazla, ne oldu anlat bakalım. İki felaket. Neymiş bu iki felaket? 5 param kalmadı, mahvoldum. Nasıl olur? Dur sana kahyanın mektubunu okuyayım. Nerede mektup? Zahar, Zahar. Zahar mektubu buldu. Stoltz okudu ve herhalde kahyanın üslubundan olsa gerek gülmeye başladı. Ne hınzırır bu kahya dedi. Köylüleri kendi bırakmış sonra da şikayet ediyor. Bırak şunları serbest istedikleri yere gitsinler. Nasıl olur ya hepsi gitmeye kalkarsa? E gitsinler. Kimin işine geliyorsa kalır. Onların işine gelmiyorsa senin işine de gelmez zaten. Ne diye tutasın adamları? Amma da düşünce. Oblomovka'nın köylüleri evine barkına bağlı rahat adamlardır. Ne diye orada burada dolaşsınlar? Senin bir şeyden haberin yok. Verliova'dan şose geçecek. Orada bir durak yapılacak. Böylece Oblomovka büyük yola yakın olacak. Şehirde de panayır kurulacak. Ah ya Rabbi, bir bu eksikti. Dünyadan uzakta ne rahattık. Şimdi panayır istasyon çıktı başımıza. Köylüler hep şehre gidecek. Tüccarlar rahatımızı kaçıracak. Felaket. Stoltz güldü. Oblomov devam etti. Felaket ya. Köylülerin bir dürüstlüğü vardı. Rahat rahat oturuyorlardı. Sesleri çıkmıyordu. İşlerini yapmaktan başka düşünceleri yoktu. Şimdi akılları başlarından gidecek. Ahlakları bozulacak. Çay, kahve, kadife pantolon, mızıka, boyalı çizme isteyecekler. Fena olacak bunun sonu. Stoltz, haklısın dedi. Sen köyde bir okul açsana. Böyle şeylerin zamanı mı şimdi? Köylülere okup yazmayı öğretmek tehlikeli. Toprağı kazmaz olurlar. Okuyup yazmayı öğrenince toprağı daha iyi kazarlar. Ne garip düşüncelerin var senin. Bana bak İlya, sen bu yıl artık sahiden çiftliğe gitmelisin. Doğru, doğru gitmeliyim ama planlarımı daha bitirmedim. Gerek yok. Bir defa Oblomovka'ya git. Yapılacak şeyi yerinde görürsün. Bu plan işi çok uzun sürdü gibi geliyor bana. Ah Andre, yalnız bu çiftlik işi olsa daha ne dertler var? Ne var başka? Evden çıkarıyorlar beni. Neden? Çıkacaksın diyorlar, işte o kadar. Peki ne var bunda? Ne mi var bunda? Öyle canım sıkıldı ki bu işe, yatakta bir sağa bir sola dönmekten belime ağrılar girdi. Unutma ki ben yalnız bir adamım. Her şeyi düşünmem gerek. Hesaplara bak, ona para ver, buna para ver, bir de üstelik evden taşın. Para nasıl eriyor gidiyor anlamıyorum. Yakında meteliksiz kalacağım. Ah seni şımarık çocuk. Bir ev değiştirmek bu kadar zor iş mi yahu? Paraya gelince ben senden para isteyecektim. Ne kadar verebilirsin? 500 ruble ver. Hemen lazım. Ben buradan yarın para alacağım. Dur bakayım. Geçenlerde köyden 1000 ruble gelmişti. Ne kadar kaldı acaba? Oblomov çekmeceleri aramaya koyuldu. 10, 20, 200, 220 ruble. Ufak paralar da olacaktı. Zahar! Zahar! Zahar yine yerinden sıçrayıp geldi. Masanın üstündeki kapikler ne oldu? Ne arayıp duruyorsunuz bu kapikleri? Size söyledim ya masanın üstünde para yoktu diye. Saçmalama. Portakalların parasını ödediğin zaman üstünü vermişlerdi. Herhalde birisine verdiniz unuttunuz. Zahar kapıya doğru yöneldi. Stoltz bir kahkaha atarak sizi dalgacılar dedi. Cebinizde kaç para olduğundan bile haberiniz yok. Zahar birden hatırlayarak Mihey Andreiç'e kaç para vermiştiniz? Hasahi Tarantiev 10 ruble aldı unutmuşum. Stoltz sordu. Ne diye bu hayvanı evine sokarsın? Zahar söze karıştı. Sade eve sokmakla kalsa adam burası kahveymiş gibi girip çıkıyor. Efendinin gömleğiyle yeleğini aldı. Bir daha yüzlerini göreceğimiz yok. Şimdi de frakı istiyor. Ah Andrei Ivanoviç biraz azarlasanız. Oblomov sert sert. Sana ne bu işlerden? Hadi git işine dedi. Stoltz biraz kağıt versene bana bir şey yazacağım. Zahar bak Andrei Ivanoviç kağıt istiyor. Zahar dışarıdan bağırdı. Kağıdımız yok ki. Canım bir tek yaprak istiyorum. Oblomov masanın üstünü aradı. Yok oğlu yok. Bir kartvizit de yok mu? Epey zamandır kullanmıyorum. Bırak canım sende. Bir de işlerinle uğraştığından, planlar yaptığından söz ediyorsun. Sen dışarı çıkmıyor musun Allah aşkına? Eşe dosta gitmiyor musun ara sıra? Hiç çıktığım yok. Hep evde oturuyorum. Hep bu plan yüzünden. Sonra da bu ev işi çıktı. Bereket Tarantiev bir şeyler arıyor. Sana gelenler yok mu? Var. Tarantiev, Alexiev, biraz önce doktor buradaydı. Penkin, Sudbinski, Volkov. Burada hiç kitap da görmüyorum. Oblomov masada duran kitabı göstererek, işte bir kitap dedi. Stolt kitabı alıp bakarak, neymiş bu? Bak hele, Afrika'da seyahat. Kaldığın sayfa da küflenmiş. Gazete de yok ortada. Gazete de mi okumuyorsun? Hayır, harfleri küçük, gözleri bozuyor. Zaten ne lüzum var? Önemli bir havadis olunca gelip anlatırlar. Olur şey değil İlya. Kanepenin üstünde hamur gibi kıvrılıp kalmışsın. Oblomov mahzun mahzun. Evet, doğru hamur gibi. İtiraf etmek bir mazeret midir? Mazeret olsun diye söylemiyorum. Sadece sorduklarına cevap veriyorum. Evet ama artık bu uykudan uyanmalısın. Denedim ama olmadı. Bir daha da deneyemem artık.